Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bu Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Son programımızda Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı ve onun kavmine karşı ilk davetini paylaşmıştık. Hazreti Şuayb Medyen kavmine gönderilmişti. O kavmin içinde doğup büyümüş ve saygı gösterilen, kavminin saygı duyduğu bir insandı. Fakat daha sonra Allah-u Teala onu insanlara nübüvvetle, peygamberlikle vazifelendirildiğinde kavmi bundan hoşnut olmamıştı. Hazreti Şuayb kendi tevhid davetinin ana esaslarını Allah'a kulluk etmek, ondan başka ilah tanımamak, ölçü ve tartıyı tam yapmak, insanlar arasında haksızlıkla, zulümle, fesatla yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamak ve nihai olarak da ahirete inanmak olarak belirlemişti. İnsanların mal dışında birbirlerine zulmetmelerine, o kavmin içinde var olan bir takım hastalıklara da bu programımızda inşallah yine temas edeceğiz. Teraziyi tam tutmak, doğru ölçmek, doğru tartmak, hile yapmamak, işte hırsızlık, rüşvet, yol kesme ve benzeri bir takım zaaflarla insanlara haksızlık ve zulüm yapmamak hususunda Hazreti Şuayb'in daveti gün geçerek, artarak, büyüyerek devam etti. Her fırsatta, her gördüğü toplulukla bu daveti paylaştı ve onların bir kısmı kabul ettiler. Hazreti Şuayb'ın davetine çevreden gelen insanlar da Medyen'de oturmayıp çevre bölgelerden gelen, ki Şam'a kadar onun tevhidi, tebliği devam etmişti, gelen insanlar da iman etmeye başladılar ve bu topluluklar zaman zaman Hazreti Şuayb'ı ziyarete geliyordu. Ondan yeni bir takım şeyler öğrenip hayatlarına geçiriyorlardı. Ve netice itibariyle bu davet o bölgede peyderpey bir taşın suya düşüp dalgalanması gibi, oluşturduğu haleler gibi yayılıyordu. İnsanlar bu zulümden, bu dengesizlikten, adaletsizlikten rahatsız oldukça Hazreti Şuayb'a daha çok ram oluyorlardı, ona teslim oluyorlardı. Ve onlar iman ettikçe Hazreti Şuayb'ın kavmi olan Medyenlilerden de bir kısmı muhalefeti gittikçe arttırmaya başladılar. Hazreti Şuayb'a şöyle dediler: "Ey Şuayb, babalarımızın taptıkları, yani putları, yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu, halim ve çok akıllısın, Er-Raşid." Evet, bu itirazda aslında üzerinde durulacak birkaç önemli nokta var. Bir tanesi, bu kavim, yani Medyen kavmi, babalarımızın taptıkları putlar derken, biz diyor bir geleneğe mensubuz. Bizim örfümüz, adetimiz, atalarımızdan, dedelerimizden öğrendiğimiz bir takım esaslar var. Sen ise bu esasları ters yüz edecek, bunlara karşı gelecek bir yeni çağrıyla geldin. Bu bizim atalarımızı, dedelerimizi küçük görmektir. Bunlara karşı gelmektir. Sen bize karşı geliyorsun, bizim babalarımızı, ecdadımızı küçümsüyorsun diyerek itiraz ettiler. Birinci husus bu. İkincisi, mal bizim, eşya bizim, ticaret bizim. Sen kim oluyorsun da bizim ticaretimize burnunu sokuyorsun? Aslında burada meydan okudukları, karşı geldikleri şey Hazreti Şuayb'ın bizzat kendisinden ziyade Allah-u Teala'dır. Yani Allah bizim malımıza niye karışıyor? Allah bizim örfümüze, geleneğimize, inancımıza, bağlılıklarımıza, benimsediğimiz değerlere niye karışıyor? Asıl itiraz noktası, işin kökü burada. Üçüncü vurgulanacak husus, putlara tapmayı ve haksızlık, zulüm yapmayı engelleyen, buna karşı koyan sebep senin namaz kılman mı? Yani dinin mi? Yani Allah mı? Ve temelinde de, bu itirazın temelinde de aslında diyor, biz seni mülayim, halim selim, yumuşak huylu birisi olarak görüyoruz. Aklı başında da bir insansın. Yani bizim bu ticarette neden böyle bir şey yaptığımızı, neden karımızı arttırdığımızı, insanların aleyhine de olsa menfaatimizi çoğaltmaya çalıştığımızı görüyorsun, biliyorsun, anlıyorsun. Aklı başında insansın. Bunu sana tekrar vurgulamaya, bu hususta tekrar sana uzun uzun izah vermeye gerek yok. Bu bizim karımız olan bir şey. Sen niye bizim hayatımıza karışıyorsun, burnunu sokuyorsun? İşte bu durum temel anlamıyla bütün inançsızların, bütün şirk ehlinin, küfür ehlinin tavrıdır. Birincisi, bizim geleneklerimiz var, inançlarımız var, ecdadımız, atamız var. Onlar aklı başında insanlardı. Onlar bir takım şeyler söylemişlerse, yapmışlarsa, inanmışlarsa bunlar bizim için değişmez prensiplerdir. Biz örfümüze, adetimize, anneannemize bağlıyız. Sen kim oluyorsun da bunlara meydan okuyorsun? Bu inanç, bu düşünce şekli tamamen cahiliyedir. Kur'an-ı Kerim Arap toplumunda, cahiliye Arap toplumunda bununla da mücadele etmiştir. Aynı Araplar da bu akıl yürütmeyle, bu meydan okumayla peygamberimize mücadele etmişlerdi. Bizim atalarımız şu kadar yüzyıldır, şu kadar yıldır, on yıldır putlara taparlar, Kabe'nin yanına şunları şunları eklerler. Dolayısıyla putları Allah'a yaklaştıracak vasıtalar olarak görürler. Şimdi sen tek başına çıktın, bu putların gereksiz, anlamsız olduğunu, Allah'a ulaşmak için, Allah'a yaklaşmak için putlara ihtiyaç olmadığını söylüyorsun diyerek peygamberimizin davetine karşı gelmişlerdi. Bu şunu gösteriyor: cahili aklın yolu da bir, tevhidin yolu da, daveti de bir. Yani Medyen halkı Peygamber Efendimiz'den yüzyıllar önce putlara taparken veya bir başka peygamberin halkı putları tanrı kabul ederken aslında aynı mantalite, aynı bakış açısıyla bakıyorlar. Hem putlara hem peygamberlere. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl cahiliye Araplarını, eğer babalarınız, atalarınız düşünmemişse, yanlış bir yol takip etmişse, yanlış bir yola sapmışsa, siz de mi aynısını takip edeceksiniz? Onların aklı yoksa siz de mi bu akılsızlığı devam ettireceksiniz diyerek onları uyarmıştı. Demek ki insanın sahip olduğu her şeyi inançla benimserken, kabul ederken, hayatına yansıtırken bir aslının astarının olması gerekiyor. Bir hak ölçüye bunu vurması gerekiyor. Sadece ve sadece annenin, babanın, atanın yapmış olduğu davranışlar bir insanın yaptığı davranışların haklı gerekçesi olamaz. Aklın, vicdanın ve daha da ötesinde insanlığın yaratıcısının koymuş olduğu prensiplere uyan ölçüler, bu ölçülere uyan örf, adet ve gelenekler makbuldür. Bu mizana uymayan, bu terazide tartılmayan, bütün örf, adet, inanç, düşünce, kabul, hayata uygulanmış hayat tarzları, bütün bunlar bir kenara bırakılması, elinin tersiyle itilmesi gereken esaslardır. Allah'a, O'nun getirdiklerine, gönderdiklerine uyan şeyler başımızın üstünde yere sahiptir. Bunu reddeden, Allah tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyen veya geçersizliği ortaya konmuş şeylere sahiplenmek cahiliye adetidir, gelineğidir. Diğer husus, Hazreti Şuayb'ın Allah'ın bir elçisi olarak insanların mallarında belirleyici olma prensibi. Bu aslında pek çok peygamberde ortaya çıkan, Peygamber Efendimizin şahsında da ortaya çıkan bir uygulama. Allah gönderdiği peygamberine tam bir itaat istiyor. Duygu, düşünce, hayat tarzı, mal, mülk, neyi varsa o peygamberin getirdiği emirlere bunu teslim etmek gerekiyor. İşte bunun adı İslam, bunun adı Müslümanlık, teslimiyet. Eğer bir insan, malı ben kazandım, bunda istediğim gibi tasarruf sahibiyim veya ben bu mevkiye gelmek için, bu iktidara gelmek için, işte müdür olmak için, bakan olmak için, başbakan olmak için, neyse, bütün benliğimi, bütün birikimimi kullandım, buraya geldikten sonra istediğim gibi davranabilirim, her türlü davranışım sadece benim karar verebileceğim bir şeydir diyorsa, bu Allah'a karşı isyan ediyor demektir. Aynı şekilde ben evlendim, çocuk benim değil mi? Kadın benim değil mi? Ben ona ister söverim, ister sayarım, isterse onların mallarına el koyarım, bedenlerini istediğim gibi kullanırım derse, bu da zulmetmiş demektir. İslam, Müslümanlardan bütün benliği ve sahip olduğu her şeyle Allah'a tam bir teslimiyet istiyor. Peygamberler de bu manada insanların sahip olduğu, kazandığı mallarda Allah'ın hakkı olduğunu, fakirlerin hakkı olduğunu söylüyor. Zengin bir insan elbette o parayı elde etmek için, o serveti bir araya getirmek için çile çekmiştir, ter dökmüştür, emek sarf etmiştir. Kimsenin buna itiraz ettiği yok. Fakat bu pastadan almış olduğu pay, bütün insanlara Allah'ın indirdiği servetten onun hissesine düşen miktar, aslında toplumun genelinin de pay sahibi olduğu bir şeydir. Mesela bir zengin şunu diyemez: 100 lira var, ben bu 100 liranın 99'una sahibim, her şeyiyle bana aittir, ben bunu istediğim gibi kullanabilirim diyemez. İslam'a göre diyemez. Allah'ın indirdiği sisteme göre diyemez. Kazanırken meşru ölçüler içinde bunu kazanması gerektiği gibi, burada geçtiği üzere çalmaması, çırpmaması, insanları aldatarak, haksızlıkla, rüşvetle, gaspla ellerinden mallarını almaması gerektiği gibi, bir de sarf ederken bunu insanların aleyhine olacak şekilde sarf edemez. İsrafa kaçamaz. İnsanlığın aleyhine, kendi menfaatine de olsa insanlığın aleyhine bunu kullanamaz. Malı temin ederken ölçüler olduğu gibi, malı sarf ederken, kullanırken de ölçülere riayet etmesi gerekir. Bu Allah'ın koymuş olduğu bir sistemdir. Çünkü insan bu dünyada sahip değil, emanetçidir. Günümüz şartlarında en uzun yaşayan insan 100 yıl yaşıyor, 110 yıl yaşıyor, 120 yıl yaşıyor. Daha sonra her şeyini bırakıp gidiyor. Dolayısıyla sahip olduğu şeyin bile gerçek sahibi kendisi değil. Bir müddet onda oyalanıyor, onu temin etmeye çalışıyor, onu sarf etmeye, bitirmeye çalışıyor ve neticede rolünü oynayıp gidiyor. İşte bu esnada, hayat denilen bu sahnede rolünü oynarken kendisine de çevresine de zarar vermemesi gerekiyor. Allah'ın ona biçtiği rol neyse, zenginlik, fakirlik, garibanlık vesaire. Bu rolü oynarken o malın kendisinde bir emanet olduğunu, belli ölçülerle kazanılıp belli ölçülerle sarf edilmesi gerektiğini kabullenmesi gerekiyor. İşte peygamberler bunların çizgilerini, adeta kırmızı çizgileri çizmiş insanlardır. Bunu da şahsı adına yapmazlar. Hiçbir peygamber benim canım şöyle istedi diyerek Allah'ın emrinin veya nehyinin ötesinde kendisine mahsus bir şeriat, bir hukuk ortaya koyamaz. Peygamberlerin koyduğu hukuk, şeriat Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesindedir. Onun verdiği yetki kadardır. Bunu aştığı noktada muhatabı insanlar değil Allah-u Teala'dır. Allah'ın ona vermiş olduğu peygamberlik emanetini zayi etmiş demektir. Ve Allah bu insanı hesaba çeker. Sen peygamberlik vazifeni yerine getirmedin, benim peygamberlik emanetime ihanet ettin diyerek onu hesaba çeker. Fakat böyle bir peygamber de ortaya çıkmamıştır. Çünkü Allah peygamberlerine diğer insanlardan farklı olarak iman noktasında bir garanti vermiştir ve her an Cebrail ve diğer vasıtalarla onları kontrol altında tutmuştur. Ufak tefek zerreleri dışında onların peygamberlik vazifesiyle ilgili bir hata yapmalarına müsaade etmemiştir. Çünkü onlar insanlığın önünde örnek alınacak kimselerdir. Onların sürçmesi, toplumun ve ondan sonra gelecek insanların sürçmesi, davetin yanlış anlatılması, anlaşılması demektir ki Allah buna müsaade etmemiştir. Öyleyse peygamberim diyen ve bunu ispat eden insana müminlerin tam bir inkiyatla, tam bir teslimiyetle, boyun eğmeyle teslim olması, gereğini yapması gerekir. İslam müminlerden bunu ister, bunu bekler, bunu tam yerine getiren, kalbiyle, bedeniyle, malıyla, mülküyle buna tam teslim olan insanlar Müslümandır, mümindir. Bunda ne kadar zaaf oluşursa, bu bağlantı ne kadar koparsa iman o kadar zedelenir ve insan nifakla, küfürle, şirkle o kadar kirlenmiş olur. Netice itibariyle Şuayb Aleyhisselam'ın gönderildiği Medyen kavminin birinci hastalığı taptıkları putlar, ikinci hastalığıysa mala sahip olmak, buna her türlü yolla, her türlü haksızlığı meşru görerek sahip olmak ve istediği şekilde tasarrufta bulunma isteği, ihtiyarı. Bunlar Allah'ın kabul etmediği, edemeyeceği şeylerdi, razı olmayacağı şeylerdi. İşte bu hususta onlara yaptıklarının yanlış olduğunu, bu yolun çıkmaz olduğunu vurgulamak üzere bir elçi, bir peygamber gönderdi. Şuayb Aleyhisselam böyle bir davetle geldi ve Medyen halkını uyardı. Burada bir hususta şunu vurgulamakta fayda var. Medyen halkı Hazreti Şuayb'ın bu söylediklerinin aslında akıllı bir insandan ortaya çıktığını kabul ediyorlar. Sen raşitsin, sen aklı başında, rüşte ermiş bir insansın, başıboş konuşmazsın, aklına geleni, sana söylenen her şeyi söylemezsin diyerek bunu da itiraf ediyorlar. Ve kendi içlerinde vurguladıkları bir husus da şu: sana bunu namazın mı emrediyor, salatın mı emrediyor? Demek ki Hazreti Şuayb'da ortaya çıkan akıl, yumuşaklık, hoşgörü yanında bir de salat, namaz hususu var. Medyen halkı Hazreti Şuayb'a putlara tapmamızı ve mallar hususunda istediğimiz gibi davranmamızı engelleyen şey senin namazın mı diye sormuşlardı. Burada bir iki cümleyle ana esaslardan bir şey daha temas edelim. Ondan sonra namaz bahsine geçelim. Bütün dinlerde Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar temel olan bir takım esaslar vardır. Bunların bir kısmı inanç esasıdır. Mesela Hazreti Adem'den itibaren Allah'a, Allah'ın var ve bir olduğuna inanç vardır bütün peygamberlerde. Ve Hazreti Adem'den peygamberimize kadar bütün tevhid dinine İslam adı verilmiştir. Bu da ayrı bir mesele. Ona girmeyelim şimdi. İkinci olarak yine bütün peygamberlerde inanç sistemi olarak ahiret gününe iman, kıyamet inancı vardı. Hazreti Adem devrindeki insanlar da kıyametin kopacağına ve ana hatlarıyla bir takım özelliklerine inanıyorlardı. Üçüncüsü, peygamberlere inanç vardı. Kitaplara, meleklere inanç vardı. Hazreti Adem devrinde ilk peygamber kendisiydi. O şekilde peygambere inanç vardı. Bir de Hazreti Adem'den sonra peygamberimize kadar gelecek bütün peygamberlere ve son peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğine iman etmek de vardı. Yani bu şu demek, biz bugün nasıl Peygamber Efendimiz'e bir gayb olduğu halde görmediğimiz, yaşamadığımız bir devirdeki insana iman ediyorsak, Hazreti Adem devrinde de insanlar hem bizzat gördükleri peygambere hem de daha sonra gelecek gayb olan peygamberlere inanıyorlardı. Demek ki inanç noktasında bir birliktelik var. İkinci husus, yine Şuayb Aleyhisselam kıssasında gördüğümüz üzere, üzerinde durduğumuz üzere, toplumların ana hatlarıyla hayat tarzı itibariyle bir takım temel umdeler, prensipler vardı. Yani Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar bütün insanların insan olarak, toplum olarak riayet etmeleri gereken bir takım prensipler. Mesela başkasının canına kastetmemek, kendi canına kastetmemek, ölmemek, öldürmemek, başkasının malına haksız yere sahip olmaya çalışmamak gibi adalet, eşitlik, hak, hukuk ekseninde bir takım esaslar var. Bu biraz önce ifade ettiğim gibi ilk insandan, ilk peygamberden son peygambere kadar bütün dinlerin, inançların, Allah tarafından gönderilen esasların iskeleti. Üçüncü husus, ibadetler. İbadetlerde de ana esaslar değişmemiş. Bir kurban ibadeti Hazreti Adem'in evlatlarında da var. Hazreti İbrahim'de de var. Yine Hazreti İbrahim devrinde tavaf var. Kabe'nin etrafında yapılan ibadetler var ki bu ibadetlerin Hazreti Adem'in ilk defa Kabe'yi inşa etmesiyle başladığını, Nuh tufanına kadar devam ettiğini de söyleyebiliriz. Yine bu kıssada açıkça ifade edildiği üzere salat, yani dua var, namaz var. Yine pek çok peygamberin Hazreti Adem'in daha cennetteyken, cennetten çıktıktan sonra tevbe etmesini, Allah'a yakarmasını, dua etmesini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen bütün peygamberlerin duaları zikredilmiş. Yani ismi zikredilen peygamberlerin duaları da zikredilmiş. Bu da şunu gösteriyor. Hemen hemen ana esas dinde ibadet şekli olarak bizim uyguladığımız hangi ibadetler varsa o ibadetlere bütün peygamberler ve onlara iman edenler tabi olmuşlar. O ibadetleri yerine getirmek zorunda olmuşlar. İşte Şuayb Aleyhisselam da namaz ibadetiyle öne çıkmış. Kavmi onun namaz kıldığının şahidi. Ey Şuayb, sen namaz kılmaya başladın. Namaz kıldıktan sonra da bize bunları söylemeye başladın. O halde bu söylediklerinin sebebi olsa olsa senin kıldığın bu namazdır, bu ibadettir diyorlar. İşin bir başka yönü var. Namaz, salat, dua da diyebilirsiniz. İşin zahiri kısmı, dinin özünü temsil ediyor. Namaz varsa din var, din varsa namaz var. Çünkü Peygamber Efendimiz namaz dinin direğidir diyor. Namazı kılmayan dinini yıkmış olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında içi kafir, dışı Müslüman yani münafık olan insanların küfrü, nifakı nasıl anlaşılır derseniz, onlar da ezan okunduğunda camiye, cemaate gidiyorlardı. Fakat namaza karşı öyle bir soğuklukları, öyle bir burudetleri vardı ki ayaklarını sürüye sürüye tembel bir şekilde namaza gidiyorlardı. Nereden çıktı bu namaz dercesine namaza gidiyorlardı. Çünkü o devirdeki şartlar onları namaza gitmeye zorluyordu. Bugün biz de eğer kalbimizde namazla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsak, iman noktasında kendimizi sorguya çekmemiz gerekiyor. Namaz çünkü dinin hem zahiri kısmı, ortaya çıkan insanın Müslümanlığını, müminliğini gösteren bir işaret, alamet, hem de insanın ona ayırdığı zaman, ondaki samimiyeti açısından gönlünü, gönlünün frekansını ortaya koyan bir esas. Dolayısıyla namaz başlı başına dinin esası, özü. Burada kavmi de Medyenliler de sana dinin mi demiyor, namazın mı emrediyor bize bunları söylemeni diyor. İşte namazda din bu kadar iç içe özdeşleşmiş durumda. Bir insanın namazı varsa dini var, dini varsa da namazı olmak zorunda. Namazı ihmal ederek, hayattan çıkartarak dindar kalınamaz. Allah böyle bir dini bizden istemiyor. Onun istediği prensip namaz eksenli bir hayat. Biz kıssaya devam edelim. Hazreti Şuayb de onların bu sorularına, yani namazın mı bunu emrediyor diye sorularına şöyle cevap veriyor. Ey kavmim, eğer benim Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat muvaffakiyetin ancak Allah'ın yardımıyladır. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona yönelirim. Bu ayet-i kerimede çok özlü. Ben diyor bunları söylerken size Rabbim tarafından verilmiş apaçık bir delilim var diyor. Yani Allah bana açıkça nübüvveti verdi. Buna dair delillerim var. O bana tarafından güzel bir rızık verdi. Bu da yine nübüvvetle, başka mucizeleri varsa Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor ama bir takım delillerle, mucizelerle rızıklandırıldığını gösteriyor. Belki burada namazın da bir rızık olduğunu, güzel bir rızık olduğunu düşünebiliriz. Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Yani burada da söylediğim şeylerden farklı bir hayat sürmek istemiyorum. Size ticarette ahlaklı olun, çalmayın, çırpmayın, haksızlık yapmayın, aldatmayın diyorsam kendim bunları yapmam. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Allah kimseye, peygamber dahil olmak üzere, gücünün fevkinde taşıyamayacağı bir yük yüklememiştir. Peygamberlerin vazifesi sadece tebliğ etmektir, anlatmaktır. Dili döndüğü kadar, gücü yettiği kadar insanlara ulaşmak, onları ikna etmeye çalışmak, onlara gönüllerinin kapılarını tıklayarak ulaşmaya çalışmak, akıllarına bir menfez açmak, içlerinde bulan kayboldukları, boğuldukları karanlıklara bir nur, bir ışık hüzmesi ulaştırmaya çalışmaktır. Vazifeleri bu. Fakat insan bilinçli olarak, isteyerek, bütün gücünü kullanarak kulağını tıkamışsa, gözünü kapatmışsa, aklını kullanmıyorsa, kalbini kilitlemişse, ona peygamberin verebileceği bir şey yok. O kendi yolunu seçmiş demektir. Yanlışa, kötüye, batıla dalmış demektir. Peygamber, çevresindeki bulunan insanlara, kavmine, gönderildikleri toplumlara merhamet elini, şefkat elini uzatır, onları içinde bulundukları bataklıklardan, çukurlardan, uçurumlardan kurtarmaya çalışır. Ama onun uzanan eline tutacak, onunla kucaklaşacak, musafaha edecek bir insan yoksa, eğer çukurdaki, bataklıktaki insan bilerek, isteyerek bu eli reddediyorsa, o zaman peygamberin ona yapabileceği hiçbir şey yok. Allah peygamberi bundan da mesul tutmamış. Sen illa şu kadar insanı kurtaracaksın diye onu zorlamamış. Ona sadece sade, anlaşılır bir dille, kendi halkının kullandığı ölçülerle, misallerle, anlayışla, akılla, onların lisanıyla onlara ulaşacaksın. Onlara benim hak davetimi olabildiğince katıksız bir şekilde, kendinden bir şey ilave etmeksizin, benim söylediklerimden, benim emrettiklerimden farklı bir şey söylemeksizin davetimi net bir şekilde ulaştır, senin vazifen bitiyor deyip onları yönlendirmiş, vazifelendirmiştir. İşte Hazreti Şuayb da ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum diyor. Neticenin ise Allah'a ait olduğunu şu şekilde ifade ediyor. Fakat muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyladır. Yani ben bütün gücümü kullansam da herkesi ikna edemem, herkesin her düşüncesini değiştiremem. Benim gücüm ancak sınırlıdır. Yardımı verecek, başarıyı verecek ise, zafere ulaştıracak, muvaffak kılacak ise sadece Allah Teala'dır. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona yönelirim. İşte tevekkülün ve inabenin, tevbenin, yönelişin özü bu. İnsan her hususta tevekkül edebilmek için önce kendi üzerine düşen şeyi yapacak. Burada peygamberlik ana mevzu. Ben gücümün yettiği kadarını ıslah etmek istiyorum. Yani kendi iradesini ortaya koyuyor. Kendi gücünü ortaya koyuyor. Gayretini, emeğini ortaya koyuyor. Aklını, hünerini, maharetini, ne varsa kabiliyet olarak, Allah ona nimet olarak ne ihsan etmişse, bütün gücüyle, potansiyeliyle ben buradayım, ben şunu yapacağım diyerek ortaya koyuyor. Fakat o gayretinin neticesini, attığı tohumun semeresini Allah'a havale ediyor. İşte tevekkül budur. Tohum atmadan tevekkül olmaz. Çiftçi hiçbir şekilde toprağı ekmese, biçmese, oraya tohum ekmese, ya Rabbi benim canım domates istiyor, patates istiyor, şeftali istiyor demiş olsa, ona dair kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiş olsa, sebeplere tevessül etmese, Allah'tan istediği beyhudedir, boştur. Bu dua karşılık bulmaz. Peygamber de, veli de, alim de, kim derseniz deyin, eğer tebliğ yapmamışsa, bu insanlar niye hidayete ulaşmadı, niye nankörlük içinde, küfür içinde, şirk içinde, İsyan içinde boğuluyorlar diyerek kendi kendini veya başkalarını suçlamasına bir gerek yok. Önce herkes kendi gücü potansiyeli nispetinde emeğini ortaya koyacak, netice itibariyle hidayeti verecek olan, insanların kalbine yön verecek, yol verecek olan Allah-u Teala'dır. Fakat onu sebeplere bağlamıştır. Bu manada peygamberler insanların hidayet merkezleridir. Hidayet rehberleridir. Fakat hidayetin menbaı, çıkış noktası, kalplerdeki doğuşu Allah'ın iradesiyledir. Şuayb peygamber de kendi konumunu çok iyi anlamış ve kavmine çok iyi anlatmış. Onlara diyor ki, benim vazifem belli, ben Allah'ın bana verdiği misyonu, peygamberliği yerine getirmekle, size bu esasları öğretmekle, anlatmakla mükellefim. Bunun ötesinde iman edip etmemek, hidayeti ulaşıp ulaşmamak, bir sizin iradenizle, iki Allah'ın bunu nasip etmesiyledir. Ben neticeden sorumlu değilim. Bütün insanlar iman etmiş veya hiçbiri iman etmemiş, bu tamamen Allah'ın takdiriyledir. Buna benim gücüm yetmez. Ben vazifemi yeteri kadar yaptıktan sonra isterse hiç kimse iman etmesin. Bu benim sorumluluğumu aşmış demektir. Ben ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Demek ki insanların üzerine düşen vazifeleri yerine getirdikten sonra o işin Allah'a bırakmaları, kalanını Allah'a bırakmaları da yine peygamberlerin öğrettiği, yaşadığı bir usul. Burada arada kaldı, onu da vurgulamakta fayda var. Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Yani ben söylediğim her şeyi uyguluyorum. Burada bir tebliğcinin de, Allah'a davet eden bir insanın da dikkat etmesi gereken, yaşaması gereken en önemli husus altı çiziliyor. Ne söylüyorsak, iyilik, güzellik olarak ne söylüyorsak bunu yapmalıyız. Kötülük olarak neden insanları yasaklıyorsak bundan da uzak durmalıyız. Bunu da tabii gücümüz nispetinde yapacağız. Bunda başarılı olduğumuz nispette, yani güzellikleri yaşadığımız, kötülüklerden uzak durduğumuz nispette sözümüzün tesiri olacaktır. Allah sözümüze de tesir yaratsın, hark etsin. Bizi gücümüz yetmeyecek sorumluluklarla hesaba çekmesin. Allah Şuayb Aleyhisselam'ın bu tebliğinden bize de günümüze de hisseler nasip etsin inşallah. Birkaç ayet-i kerimeye daha temas edip bugünkü dersimizi de burada bitirelim. Hazreti Şuayb Medyen ahalisine diyor ki, tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz sayıca az idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Biraz önce ifade ettiğim gibi Şuayb Aleyhisselam'ın daveti Medyen'eydi. Fakat insanlar çok farklı yerlerden bu daveti duyup ona iman ettiler. Medyen'e topluluklar halinde gelmeye başladılar. Ve Medyenliler de kendileri iman etmediği gibi bu gelen misafirlerine, müminlere, Şuayb Aleyhisselam'ı dinlemeye gelen insanlara bir takım engeller çıkartmaya başladılar. Yollarda durup onları ondan tevhidi dinlemekten, Hazreti Şuayb'ı gitmekten alıkoymaya çalıştılar. Veya onlara Şuayb hakkında, onun söyledikleri hakkında ileri geri laflar ederek onların kafalarını, gönüllerini bulandırmaya çalıştılar. Yol kesmeye başladılar tam tabiriyle. Hazreti Şuayb de onların bu yaptığının yanlış olduğunu söyledi. Allah'ın onlara olan nimetini, sayılarının azken nasıl çoğaltıldığını hatırlattı. Geçiyorum bu konuyu. Burada aslında Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin, Medyen'in tavrı, şeytanla nasıl özdeşleştiklerini, şeytana nasıl benzediklerini de gösteriyor. Çünkü şeytan da Allah tarafından lanetlenip dergah-ı ilahiden kovulunca şöyle bir vaatte bulunmuştu. Andolsun ki ben onları, yani kullarını saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların pek çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın dedi. İşte burada da Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi aynı şeytan gibi insanların duygularına, düşüncelerine girmeye, onları değiştirmeye, onları Şuayb Aleyhisselam'dan ve bu yeni indirilmiş esaslardan uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Maddi olarak yollarının kestikleri gibi manevi olarak da Hazreti Şuayb'a ve tevhide ulaşma yollarına engel olmaya çalışıyorlardı. Bu şekilde zulümlerine, haksızlıklarına, kötülüklerine yenilerini ekliyorlardı. Tabii bunun da bir bedeli olacak, bu kötülüklerin bir cezası olacaktı. İnşallah o kısmını da bir sonraki programda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim.
Ömer Faruk Demireşi'nin takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.